Ayrım 32.
Sayfa 86. Eğitimde kuramsal tartışmalara kısa bir bakış. Toplumdaki tüm kurumların toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere var olduğu şeklindeki argümanlardan dolayı Durkheim'ın adıyla birlikte anılan işlevselci yaklaşıma göre eğitim kurumunun işlevi toplumsal sürekliliğin sağlanması için gerekli norm ve değerlerin aktarılmasıdır. Toplumsal işleyişin devam edebilmesi ve istikrarının sağlanabilmesi için toplumun gereksinim duyduğu benzer değer ve ilkeleri taşıyan insan tipinin yetiştirilmesi görevi eğitime düşmektedir. Durkheim, Eğitim ve Toplum Bilim kitabında eğitimin temel öncülünü, bireysel yetenek ve potansiyelin toplumun gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmesi olarak açıklamaktadır. İşlevselci yaklaşıma göre çağdaş toplumlarda belirli statü ve konumlara ilerlemede bireysel yetenek ve çaba toplumsal kökenden daha önemli olduğu için eğitim uzmanlaşmayı sağlayarak ve bireyleri yeteneklerine göre sınıflandırarak iyi eğitimli olanların daha iyi mesleki konumları elde etmelerine olanak tanıyacaktır. Böylece toplumsal kökenden öte yetenek ve çabanın öne çıkacağı, fırsat eşitliğinin gerçekleştiği bir toplum yaratılmasının olanaklı olduğu varsayılmaktadır. İşlevselci yaklaşıma göre yetenekli kişileri ayırıp seçmekte ve böylece en yetkin ve azimli olanların en yüksek konumlara gelmesini sağlamakta kullanılan etkin ve akılcı bir araç olmuştur. Buna göre okullar kişinin statüsünü aile kökeninden ziyade çabayla yeteneğin belirlediği bir fırsat eşitliği toplumunun yaratılmasına yardımcı olmaktadır. Eğitimin toplumdaki rolüne eleştirel bir bakış açısı getiren çatışmacı yaklaşım ise içerisinde çok farklı görüşler olmakla birlikte genel anlamda Marx'ın ve Weber'in görüşlerine dayanmaktadır. Farklı çıkar grupları arasında çatışmalar olduğunu ve bu çatışmaların toplumsal değişimin motoru olduğunu ortaya koyan bu yaklaşıma göre toplumsal gruplar eğitimi kendi egemenlikleri altına almak için mücadele ederler. Bu mücadelede taraflar eşit olmadığı için fırsat eşitliği adı altında eşitlik görünümü yaratılarak mevcut toplumsal düzenin meşrulaştırılması ve yeniden üretimi sağlanır. Çatışmacı gelenek içerisinde bulunan görüşler genel anlamda yeniden üretim kavramına dayanmaktadır. Çatışmacı yaklaşımda toplumu oluşturan kesimler arasında karşıt çıkarlara dayalı temel bir çatışma vardır. Bu çatışma toplumsal değişimin motorunu oluşturmaktadır. Ve toplumsal gruplar eğitimi kendi ellerine almak için mücadele ederler. Ancak ayrıcalıklı ve egemen sınıflar eğitimi büyük ölçüde kontrol ederler. Bu noktada fırsat eşitliği kavramı ayrıcalıklı kesimlerin üstünlüklerini gizlemeye yaramaktadır. Buna göre eğitimin temel amacı mesleğe yönelik bilişsel becerilerin öğretilmesi değil, uygun değerlerin benimsetilmesi yoluyla mevcut düzenin desteklenmesidir. Örneğin, üretimin vazgeçilmez koşulunun yeniden üretim olduğuna dikkat çeken Althusser, üretim ilişkilerinin yeniden üretimini büyük ölçüde devletin ideolojik aygıtlarının sağladığını belirtir. Kapitalist sistemlerde devletin temel ideolojik aygıtlarından birinin eğitim olduğunu belirten Althusser, çocuğun etkiye en açık olduğu çağda eğitim yoluyla sınıflı toplumlarda yerine getirmesi gereken toplumsal role uygun ideoloji ile donatıldığını, toplumsal sınıflarına uygun işler için eğitildiklerini vurgulamaktadır. Eğitim ve ekonomik yapı arasındaki benzerliğe dikkat çeken yeniden üretim kuramının Amerika'daki temsilcileri Bowles ve Gintis ise eğitimin var olan toplumsal sınıf farklılıklarını yeniden ürettiğini, insanları toplumsal iş bölümüne hazırladığını, modern işletmelerdeki iş hiyerarşisine uygun bir şekilde şikayet etmeden çalışacak insan gücünü oluşturduğunu belirtmektedirler. Eğitim kurumları ile ekonomik yapı arasında doğrudan bir ilişki kurarak eğitimin var olan toplumsal sınıf farklılıklarını yeniden ürettiğini vurgulayan Bowles ve Gintis'e göre okullar fabrikalar gibi yapılandırılmış kurumlar olduğundan eğitim programlarındaki bilginin seçimi, düzenlenmesi, dağıtımı, öğretmen, öğrenci arası ilişkiler iş yerlerinde benzer bir şekilde oluşturulmaktadır. Toplumsal, ekonomik ve politik yapının yeniden üretilmesinde ekonomik yeniden üretime, kültürel yeniden üretim kavramını ekleyen ve dolayısıyla yeniden üretim kuramcıları arasında değerlendirilen Bourdieu, yeniden üretim sürecini açıklamada habitus ve kültürel sermaye kavramlarını kullanmaktadır. İnsanların farklı beğeni ve tercihleri üzerinden nasıl ayrıştığını ve bu ayrışmanın kuşaklar arasında farklı alışkanlık ve davranış biçimleri üzerinden nasıl devam ettirildiğini Distinction adlı eserinde açıklayan Bourdieu'ye göre ayrı ve ayrıştırıcı pratikler doğrudan habitusların sınıfsal olarak nesilden nesile aktarılmasının en önemli yollarından biri eğitimdir. Eğitimi kültürel sermayenin üretimine, dağıtımına ve böylece toplumsal uzamın yeniden üretimine katkı sağlayan bir kurum olarak ele alan Bourdieu, okulda verilen eğitimin hakim sınıfın kültürel kodlarını taşıdığını, bu sınıftan çocukların verilen mesajların şifrelerini çözecek kodlara sahip olduğunu, alt sınıflardan gelen yeterli kültürel sermayeye sahip olamayan çocukların ise bu kodları çözmede başarısız olduğunu, böylece eğitimin yeniden üretim işlevini yerine getirdiğini belirtir. Bourdieu, egemen kültürü kültürel sermaye olarak niteler. Burada servet ve güç önemlidir. Kültürel sermaye sınıf yapısınca dağıtılmaz. Üst sınıflara mensup öğrenciler avantaja sahiptir. Çünkü egemen kültürde toplumsallaşmışlardır. Bourdieu, bütün okul eğitiminin başarısının esas olarak daha önceki yıllara bağlı olduğunu iddia eder. Okuldaki eğitim sadece bu temel üzerine kurulur. Önceki beceriler ve önceki bilgi önemlidir. Egemen sınıftaki öğrenciler okul öncesi dönemde bu bilgileri ve becerileri kazanır. Bu yüzden sınıfta aktarılan mesajları çözecek anahtara sahip olmaktadırlar. Onun deyimiyle mesajın koduna sahiptirler. Bu yüzden sosyal grupların eğitimden yararlanmaları, sahip oldukları kültürel sermaye miktarı ile doğrudan ilgilidir. Böylece orta sınıfların çocuklarının başarı oranları, İşçi sınıfı çocuklarınkinden daha yüksektir. Çünkü orta sınıf kültürü egemen kültüre daha yakındır. Bourdieu'ya göre kültürel sermaye toplumdaki ayrıcalıklı gruplardan aktarılan ve sahip olunan beceri ve yeteneklerin toplamıyla ilgilidir. Kültürel sermaye eğitim, dil gibi. Sosyal sermaye sosyal bağlar ve iletişim gibi. Ve ekonomik sermaye para ve diğer maddi kaynaklara sahip olma. Hem aileden aktarım yoluyla hem de resmi eğitimle elde edilebilir. Kültürel sermaye, bireylerin ya da grupların eğitim başarısı ve sosyal statülerine ailenin geçmişinin ve eğitiminin katkısını ifade eder. Örneğin, yüksek öğrenim görme hakkına sahip olanlar, kültürel ayrıcalıkları nedeniyle toplumda daha fazla kabul görme statüsü elde ederler. Kültürel sermaye bir yandan eğitim başarısını etkilemekte, diğer yandan da eğitimsel eşitsizliklerin yeniden üretilmesine aracılık etmektedir. Bu süreçte okullar kültürel sermayenin aktarılmasında anahtar bir rol üstlenmektedirler. İşlevselci kurama göre eğitim, mevcut toplum değerlerinin korunması ve sürdürülmesini sağlayan bir toplumsal kurum iken, Marksist çatışmacı kuramda toplumsal, ekonomik ve politik düzenin bir parçası olarak toplumda var olan eşitsizlikleri yeniden üreten ve meşrulaştıran bir kurumdur. Kültürel sermaye, bireylerin ya da grupların eğitim başarısı ve sosyal statülerine ailenin geçmişinin ve eğitimin katkısını ifade etmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğinin anlamı, eğitimin içerik ve biçim olarak insanlar arasındaki doğal farklılıklara göre biçimlenmesi gereken bireysel bir tercih olarak gören işlevselci yaklaşım, eğitimde eşitliği, eğitimde fırsat eşitliğine indirgemektedir. Yeteneğe vurgu yapan fırsat eşitliği ilkesi, toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine bakılmaksızın herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngörmektedir. Eşitliğin kendisini değil, fırsatını sunan fırsat eşitliği ilkesi sunduğu fırsatla farklılık ve eşitsizliğe yol açmaktadır. Demokratik, eşitlikçi eğitim geleneğine göre bireyler arasındaki yetenek farklılıkları bir ayrıcalık olarak görülmezken, eğitim bu farklılıkların ortadan kaldırılabilmesinde rol oynayabilecek demokratik bir süreçtir. Baltimore, fırsat eşitliğinin ancak sınıfsız ve seçkinsiz bir toplumda gerçeklik kazanacağını ve kavramın kendisinin o zaman atıl hale geleceğini, çünkü her yeni kuşaktaki bireylerin eşit yaşam şanslarının olağan hale geleceğini ve fırsat fikrinin daha yüksek bir sınıfın sahip olduğu anlık ve duyarlılık niteliklerinin başka insanlarla özgür bir birliktelik içinde tam olarak geliştirme olanağını ifade edeceğini belirtmektedir. Buna göre liberal bir eşitlik kavramı olan fırsat eşitliği, mevcut eşitsizliklerin ortadan kaldırıldığı ve dolayısıyla eğitimsel eşitliğin sağlandığı bir durumu ifade etmez. Fırsat eşitliği, politikaları eşitliğin kendisini değil, fırsatını sunmakta, sunduğu fırsatlarla farklılık ve eşitsizliğe yol açmaktadır. Kendi içinde çelişkili bir kavram olan fırsat eşitliği, eşitsizliği gerektirmektedir. Dolayısıyla eğitimin ilkeleri arasında yer alan fırsat eşitliği anlayışı yerine sınıflar, cinsiyetler, bölgeler arasındaki ekonomik, toplumsal ve kültürel eşitsizliklerin giderilmesini de içeren bir eşitlik anlayışı getirilmelidir. Çünkü eğitim alanında yaşanan eşitsizliklerin temelinde, başta ekonomi olmak üzere eğitimi etkileyen alanlarda görülen eşitsizlikler yatmaktadır. Eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizlikler, Türkiye'de ve birçok ülkede yapılmış araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Söz konusu çalışmalar, konuyu daha çok toplumsal boyutta ele alarak toplumda ve eğitim sisteminde eşitsizlik yaratan ve eşitsizliği yeniden üreten mekanizmalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu araştırmalarda öğrencilerin, ailelerinin, sosyal sınıflarının, sosyoekonomik özelliklerinin, eğitim durumlarının, sahip oldukları kültürel birikimlerin, öğrencilerin eğitim imkanlarından yararlanmasında, eğitimlerine devam etmelerinde ve devam ettikleri eğitim türleri ve sürelerinde farklılıklar yarattığı görülmektedir. Öğrencilerin devam ettikleri yüksek öğretim programlarının sosyoekonomik kökenleriyle bağlantılı olduğu, yüksek aile geliri ve kültürel sermayeye sahip öğrencilerin daha çok büyük şehirlerdeki üniversitelerde öğrenim gördükleri ve mezuniyet sonrası planlarının da bu çerçevede şekillendiği görülmektedir. Öğrencinin devam ettiği ilköğretim okulunun, lise türü ve grubunun yüksek öğrenime devam edip etmemesinde, devam ettiği yüksek öğretim programı ve üniversite üzerinde etkili olduğu yapılan çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur. Yapılan araştırmalarda farklı okul türlerinin de öğrenci velilerinin mesleki ve ekonomik durumuna göre ayrıştığı görülmüştür.